Sayın Tarık Çelenk, dilerseniz öncelikle Katar'la başlayalım. Katar 7 ülkenin ambargosuyla karşı karşıya şu anda. 6 Arap ülkesi, Körfez ülkesi, aralarında Suudi Arabistan'da var. Ve Maldivler de, Asya ülkelerinden ada ülkesi olan Maldivler de bu ambargoya katıldı. Ve Yemen'e karşı düzenlenen operasyondan çıkarıldı. Katar'a karşı neden bu ambargo düzenleniyor ve Katar'ın tutumu ne olabilir bundan sonra?
Evet, ilginç bir kırılma noktası oldu Katar. Son örneği de Trump'ın Suudi Arabistan'a gidip de 350 milyar dolara yakın paranın aktarılması silah gerekçesiyle orada Trump'ın Suud yönetimi tarafından ikna edilmesi gibi gözüküyor sebep. Ama tabii Katar ilginç bir yer. Bildiğim kadarıyla kendi nüfusu çok az ama kendi nüfusun 10 katı, 15 katı falan çalışan olan, teknolojiyi, bilimi ve yönetim bilimlerini çok iyi kullanan, Katar Airways gibi uluslararası bir markası olan, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması, El Cezire gibi bir marka olan, dünyada farklı bir etki, leverage etkisi olan çok ilginç bir körfez ülkesi. Katar'ın İslami ve Arap dünyasındaki formu çok ilginç ve zaten aslına bakarsanız son dönemlere kadar iç içeydiler. Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirliği'nden, Bahreyn'deki Şii isyanlara, oradaki değişik katliamlara da göz yumuyorlardı. Güvenlik güçlerinde destek olarak tabii.
Peki ne oldu da Suudi Arabistan'la ve diğerleriyle arası açıldı birdenbire?
Yani birinci problem Suriye politikalarında bir çatlak çıktı anladığım kadarıyla. Yani Suriye'deki destekleyeceği gruplar konusunda ayrılığa düştüler. İkinci mesele, gözüken mesele Filistin'deki El Fetih ya da diğer gruplara karşı Hamas'ın tarafını tuttu. Ve Hamas'ın yanında, Hamas'ın demokratikleşmesi sürecinde Batı ile bir entegrasyonu konusunda bir arabulucuya soyundu. Katar'ın özellikle İsrail'deki, Filistin'deki, Libya'daki ve Sudan'daki ve son olarak da İran'la olan ilişkilerdeki tavrı Arap blokunun ve Arabistan'daki o yönetim bloklarının yani daha diktatörlüğü, daha baskıcı yönetimlerin tavırlarının pek işine gelmedi.
Peki bu birdenbire mi ortaya çıktı yoksa bir sürecin sonucu mu?
Gerginlikler yaşanıyordu. Bunun sonunda tabii aileden başka birisinin şu anki ailede kimse başındaki onu geriye çekmesi ve Amerika ve Arap bloğunun çıkarlarına uygun bir siyasete dönmesi. Normal beklenti o. Ama çok daha sert bir çatırdama da olabilir. Yani Katar'da bir darbe modelini uygularlarsa bu Arabistan'da bazı çatlamalara neden olabilir. Yani aynı bu Arap Baharı gibi farklı bir şey olabilir. Bölgedeki bir domino taşına da dönebilir Katar case'i. Yani Katar olayı sıradan bir olay gibi gözükmüyor.
Türkiye ile de ilişkileri Katar'ın çok iyi.
Katar ailesini Türkiye koruyor. Türkiye'nin üssü var. Orada Genelkurmay Başkanımız sık sık gidiyor, geliyor. Ve Türkiye'de en büyük yatırımlar olan bir körfez ülkesi. Çok yatırımları var. Dijitürk'tü, işte şuydu, buydu. Hatta bu en popüler Vatanım Sensin'in Katarlar finanse ediyor mesela şu anda Türkiye televizyonu olan diziyi. En basit hayatımızın içinde. Şimdi bu tabii Türkiye'yi de etkileyecek bir süreç. Türkiye tabii burada zor durumda kaldı Katar'ın durumu ile ilgili. Ama gördüğüm kadarıyla hani Katar olayı suvenette halledilemezse bölgede domino taşları tekrar oynayabilir ve bunun en çok bedelini de Suudi Arabistan ödeyebilir yani ya da oradaki Arap monarşiler ödeyebilir diye düşünüyorum.
Katar'dan dönelim Türkiye içine ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmeye. Alman Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretini sürdürüyor. Hatta bu arada Başbakan Binali Yıldırım'la yapmak istediği görüşmenin gerçekleşmediği şeklinde haberler de var. Bunun nedenini de sizden alalım. Ve ayrıca Almanların İncirlik'ten çekilme kararı aldığı şeklinde haberler var. Bu gelişmeyi sizden alalım.
Şimdi Türkiye, Almanya'da Türkiye Avrupa ilişkileri Türkiye'nin özellikle Avrasya yönelik tercihlerinden sonra bayağı bir sıkıntı yaşıyordu. Zaten Alman Dışişleri Bakanı son bir şansımı kullanmak üzere geliyorum dedi. Ve tabii burada Dışişleri Bakanımızın tavrı daha sert biliyorsunuz Avrupa ile ilişkiler konusunda. Başbakanımız ise süreci daha da yumuşatıcı bir fonksiyonu vardı. Zannediyorum Alman Dışişleri Bakanı külliyede görüşüyor. Sonra Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Dışişleri Bakanı koordineyi tam yapamayınca Sayın Başbakanımızın zamanı uymuyor. Aslında Sayın Başbakanımızdan görüşseler de çok iyi olur. Dışişleri Bakanlığı kuramadı orada koordineyi gördüğüm kadarıyla. Burada bir yatıştırıcı rol oynanabilirdi. Almanya ile olan askeri ilişkilerin sıkıntıya girmesi, ekonomik ilişkileri sürdürmek isteyen Türkiye'nin ya da Türkiye'nin üreticilerinin Türkiye ekonomisini için uzun vadede, orta vadede sıkıntı yaratabilir. Yani biz resti çektik, onurumuzla yürüyoruz. Olmuyor. Avrupa'dan kopmanın siyasi ve sosyal olduğu kadar çok ciddi bir ekonomik bedeli var. Bu ekonomik bedeli de bundan önce konuşmanızda bahsettiğimiz gibi en çok ödeyecek olan muhafazakar Orta Anadolu'dur. Muhafazakar KOBİ'lerdir, OBİ'lerdir. AK Parti'nin kendi tabanıdır. Yani daha da dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Bu maalesef şu aşamada ilişkilerin geri dönülmez bir nokta demeyelim ama ciddi olarak Avrupa'yla ya da Almanya'yla koptuğunu görebiliyoruz. Askeri işbirliğinin, siyasi işbirliğinin ciddi bir şeye girdiğini görüyoruz.
Bu arada Almanya'da yaşayanlar açısından da belki olaya bakmak lazım.
Almanya'da, Amerika'da da var buna benzer olayı. Yani İslamofobi meselesi, ön yargılı meselesi. Bunların bedellerini ekonomik olarak muhafazakar Tokat, Konya, Çorum ödeyecek ama siyasi ve sosyal bedellerini de, ekonomik bedellerini de gene aynı şekilde Almanya'da yaşayan Türk gettoları ödeyecektir. Yani Almanya'daki Türkler muhafazakar olarak Türkiye'deki sağ partiler AK Parti'yi destekliyorlar ama Almanya'da da solu yeşilleri destekliyorlar. Yani demokratik ve insan özgürlükleri noktasında onları destekliyorlar. Ama şimdi işte bu girdiğimiz sıkıntıdan tabii ciddi bedeller ödeyecekler. Yani Türklerin durumu orada eskisi kadar rahat olmayacak. Umarım geçici bir durum olur. Tekrar ilişkiler normale döner. Sayın Cumhurbaşkanımızla falan görüşmeler zannediyorum iyi geçmişti. Umarım tekrar o tarafa kayar. Temenni ederim yani.
Almanya'nın İncirlik'ten çekilme kararı aldığı yönünde haberler var. Bu kesinleşti mi yoksa Dışişleri Bakanı'nın bir söylemi mi sadece bu?
Valla kesin gibi gözüküyor. Bu bir blöf de olabilir ama şu aşamada yani dış politikadaki blöfler genellikle geri dönülebilir açıdan baktığın zaman da nereden baksanız bir iki yıl falan sürer. Ama tabii yani İncirlik üstünün de Batı için önemi eskisi kadar olmadı. Amerikalılar Erbil'e ya da Rojava dediğimiz Kuzey Suriye bölgesine Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kendi üslerini kurdular. Erbil'de de Amerikalıların çok büyük bir üssü var. Yani aslına bakarsanız İncirlik Türkiye'nin bir kozuydu. Gene de kozudur ama Türkiye restleşirken tabii bu hesapları yapabilmesi gerekiyor.
Suriye'den söz açılmışken bu arada Rakka operasyonu da başladı.
Rakka operasyonu başladı. Biliyorsunuz Musul operasyonu başlamıştı. Hala sürüyor. Yani Musul'da ne oldu? Hala bir sonuç alamadılar bildiğim kadarıyla. Yani tamam bir sürü dış mahallesi falan ele geçirildi. Ama Rakka'nın da kolay olacağını düşünmüyorum. Yani nereden baksanız birkaç ayı alır, 8-10 ayı alabilir. Ve eğer Rakka'dan IŞİD stratejik olarak çekilme yahut da ne diyorlar yer altına çıkıp da sakalları kesip kravat takmaya karar verirse bunun küresel boyutta daha ciddi tehdit olacağını, daha ciddi stratejileri geliştireceği anlamına da geliyor aynı zamanda. Yani baktığınız zaman Rakka'da direneceklerdir diye bir gözüküyor yani.
Yeniden Türkiye'ye dönerek darbe yargılama sürecine gelelim. 15 Temmuz yargılamaları sürüyor her iki yerde, Ankara ve İstanbul'da. Ve ilginç savunmalar geliyor, ilginç haberler
tabii,
geliyor. Savunmalar farklı.
Savunmalar geliyor ki yani işin içinde çok net olan insanlar bile ya biz bu değildi, bizi azmettiler. Ya o zaman bunu kim yaptı diyor fıkradaki gibi. Tabii o trajikomik gelişmeler var ama bazı gelişmeler de var az çok biliyoruz. Bazı komutanlar işin içine girmedikleri halde listelere yazmışlar sıkıntıların listelerine. Adamın sesini taklit etmişler, kayıtlar belli. Başkası alttaki FETÖ'cüler sesini taklit etmiş. Adam orada değil, dosyasının bir karşı olmadığı halde hala tutukluluğu süren insanlar var. Yani gördüğüm kadarıyla tabii bu hukuki süreçleri ayırt etmek gerekiyor. Ama devletin bazı kaygıları henüz kalkmadığı için zannediyorum Ağustos'a falan ya da birkaç ay sonrasına atıldı. Yani hukuki olandan siyasi kaygılar ayırt edilebilirse darbe soruşturmaları ya da yargılamaları daha hukuki bir anlam kazanacaktır. Tabi burada dokunulmayanlara dokunulması gerekiyor. Halkın vicdanında bir defa siyasi kanada şey olmadıktan sonra darbenin her zaman soru işaretleri ya da kaygıları artacaktır. Zaten darbe meselesini tam analiz edilemeden, hukuki süreçler tam yerine oturmadan ikinci bir darbe tehdidinin tamamen kalktığını söylemek mümkün değil. Yani işte Abdülkadir Selvi doğru yanlış bir takım şeylerde bulunuyor vesaire. Bir de tabii hukuk olarak onlardan olan herkesin tutuklanması gerekir mi, gerekmez mi? Orada ayrı bir hukukun sorunu. Ama sonuç itibariyle yani bu örgütün bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Bertaraf edilirken de daha akıllıca, daha hukuka, daha da siyasi hedefleri daha belirgin hale getirerek bertaraf edilmesinde fayda var. Yoksa yani kimi gördüysen dağıtalım işte hemşireyi, işte şoförü, şunu bunu. Bu tabii bu örgütün işine yarar buna baktığınız zaman bu tip yaklaşımlar. Yani bu örgütteki suçu örgütleyen yapı, kademeler, katmanlar belli. Yani bunun siyasi ayağı var, askeri ayağı var, işte şu ayağı var, polis ayağı var. Bir de beyin takımı var bildiğimiz gibi zaten. Yani şimdi onlarla uğraşmak yerine işte yani şoförle uğraş, hemşireyle uğraş, öğretmenle uğraş. Bu tabii vicdanları yaralıyor bir noktaya baktığınız zaman.
Bu arada vatandaşlıktan çıkarılmalar konusu var şu anda. 3-4 ay içinde eğer teslim olmazlarsa yurt dışında olan 135 kadar kişi, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu kişiler,
Evet.
teslim olmadıkları takdirde vatandaşlıktan çıkarılacak deniyor. Bu resmi gazetede de yayınlandı. Ancak buna tepkiler de var. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir tepki de diyor ki vatandaşlıktan çıkarıldıkları takdirde darbe soruşturmasını sürdüremez Türkiye diyor. Çünkü vatandaşlıktan çıktığı anda geri dönüşü olmayan bir yola girecek diyor. Bunu
Yani
nasıl
tabii
karşılıyorsunuz?
o da doğru söylüyor. Yani baktığınız zaman yani şimdi vatandaşınız olmayan birisini hukuki süreçlerinize katma çok daha zor bir şey. Yani katarsınız tabii canım. Niye katmıyorsunuz? Suçu adam işlemiş burada bir şekilde ya da işlemesine sebep olmuş dışarıdan içeriden. Yani onu katarsınız ama kendi vatandaşınız olmazsa çok daha zorlanırsınız. Böyle bir sorunu var. Biliyorsunuz 12 Eylül'den önce de buna benzer uygulamalar vardı. Yani burada suçlu örgüte karşı intikam almaktan ziyade suçlu örgütü hukuk ve siyaset olarak yargılayıp bertaraf etmek stratejisine girmek lazım. Yani tuttuğunu yakalamaktan ziyade daha akıllı, daha siyasi, daha hukuki bir mücadele daha sonuç alıcı olur diye düşünüyorum.
Sayın Çelenk, çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlarınız
Ben
için.
teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.